Ya Yoksa Podcast'in yeni sezonunun ilk konuğu değerli Nihal Şirin Yücel geldi. Lise eğitimini Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Türk Dil ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuş. Aynı üniversitenin felsefe bölüm derslerini almış. Üniversite sonrası çalışma konusunu iletişim olarak belirleyen Nihal Şirin, mesleğine katkısı olması amacıyla birkaç drama ve oyunculuk programını tamamlamış. Çeşitli televizyon kanallarında sunuculuk ve spikerlik göreviyle kitle iletişimi, eğitmenlik ve danışmanlık göreviyle de kişisel iletişim alanında tecrübelerini zenginleştirmiş. Aynı zamanda akredite duygusal zeka eğitmeni Nihal Şirin. Son 10 yıldır hayatını dönüştüren Dharma felsefesi alanında öğretmeni Cem Şen ile birlikte çalışıyor. Kalp yolu çatısı altında Dharma eğitimlerini sürdürürken, aynı zamanda dışarıda şefkatin dili ve iletişim farkındalığı üzerine eğitimler gerçekleştiriyor, konuşmalar yapıyor. Nihal Şirin, farkındalıklı ve şefkatli bir iletişim yoluyla kendimizle ve dünyayla temasımızı iyileştirebileceğimizi düşünüyor ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdürüyor. Hayatımız Çorba ve Konuşmada Shibumu adlı iki kitaba imza atan Nihal Şirin, Kulak Misafiri isimli podcast yayınlarını hazırlayıp sunmaya devam ediyor. Kendisiyle şefkat üzerine çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Ve Ya Yoksa Podcast kanalında her zaman ya yoksa ya da değilse diye sorduğumuz sorumuz ise bu defa ya merhamet şefkat değilse oldu. Ben kendisiyle sohbet ederken inanılmaz keyif aldım. Aynı zamanda Türkçeyi bu kadar güzel konuşan birini dinlemenin de keyfi farklıydı. Umarım siz de benim kadar, bizim kadar keyif alırsınız bu güzel sohbetten. Merhaba Nihal Hocam, hoş geldin.
Hoş bulduk, hoş bulduk Eda Hanım. Eda Hanım mı diyeyim, Eda mı diyeyim, ne diyeyim?
Bence Eda değil.
Tamam.
Bahsettiğim gibi biraz heyecanlıyım. Ama teşekkürler, heyecanı biraz aldınız. Sizin karşınızda konuşmak biraz benim için evet zor.
Estağfurullah.
Çünkü sizi daha önce dinleme şansına eriştim. Böyle ellerim böyle çenemde ah diye dinlemişliğim var. O kadar akıcı konuşuyorsunuz, su gibi akıyor ki. O yüzden bunun heyecanı da var bugün böyle bir sohbeti sizinle gerçekleştireceğimiz için. Bugün sizinle şefkat hakkında konuşalım istedik. O yüzden böyle direkt topu size veriyorum, mikrofonu size veriyorum ve bize şefkat hakkında nasıl bir başlangıç yaparsınız bilmiyorum ama bir hani ya yoksa podcast'in formatına uygun ya şu değilse, şefkat ya şu değilse, şefkat ya yoksa ekseninde bir başlangıç da yapabiliriz ya da siz şefkate nereden giriş yapmak istiyorsanız.
Tamam. Öncelikle güzel sözlerin için çok teşekkür ederim. Sosyal medya üzerinden birbirimizle temasımız vardı. Yollarımız bir şekilde kesişmişti ama ilk defa ekrandan ekrana yüz yüze bu sayede karşılaşmış olduk, tanışmış olduk Eda. Davetin için de çok teşekkür ederim. Umarım duyan kulaklara, anlayan kalplere ulaşsın. Hem bu yaptığımız sohbet hem de senin tüm güzel çabalarını ortaya koyduğun tüm yayınlar. Şimdi konu başlığımızı şefkat olarak belirledik. Bence çok harika bir konu konuşmak için. Ama sorunun üzerine düşündüğüm zaman şefkat üzerine ne demek istersiniz dedin ya. Şefkati yanlış anlamalardan bu podcast'te bir parça kurtaralım isterim mesela. Kafamızdaki şefkat anlayışını şöyle bir tekrar bir gözden geçirelim. Tekrar bir derleyip toplayalım isterim. Çok konuşulan bir konu, çok fazla dile gelen hatta bir parça pelesenk hale gelen bir başlık olmaya başladı. Bundan bir manada memnunum. İnsanların savaş, ekonomi, işte kriz üzerine konuşmasındansa şefkat üzerine konuşması bence harika. Ancak her şey böyle bir parça yayılmaya başladığında ne yazık ki bozulmaya da başlayabiliyor. O yüzden biz bir parça belki o yanlış anlamaları, bozulmaları konuşabiliriz bugün ve şefkat hakkındaki yanlış anlamalar üzerinden bir değer yaratabiliriz diye düşünüyorum. Bilmiyorum ne sen ne dersin?
Bence harika olur. Aklıma şey geldi. Şimdi Dharma'da bu yakın düşman ve uzak düşman kavramları var ya, belki şefkatin yakın ve uzak düşmanlarından bahsederek şefkatin ne derecede yanlış anlaşılabileceğini, neyle karıştırılabileceğini biraz böyle keşfetmiş oluruz sizin anlattıklarınızla.
Olur. Memnuniyetle dilim döndüğünce oraları da bir parça açmaya çalışırız. Ama şefkat deyince biz ne anlıyoruz? İstersen biraz oradan girelim. Şefkat deyince özellikle darma perspektifinden, zannedersen bu konuşmanın darma perspektifiyle yürüyeceğini seni dinleyen dinleyicilerin de tahmin edeceklerdir. Bizler uzunca süredir darma öğrencisiyiz. Değerli öğretmenimiz Cemşen rehberliğinde 10 yılı aşkın zamandır Dharma üzerine çalışıyoruz. Dharma deyince de aslında kelime her ne kadar öğreti, yol diye çevrilse de biz Dharma'yı hakikat olarak da niteliyoruz. Bir anlamı da o çünkü. Buda'nın bize sunduğu, bize gösterdiği yolu takip ediyoruz aslında Dharma çalışmalarında. İşte bu öğretide, Dharma öğretisinde şefkat deyince biz ne anlıyoruz? Önce istersen orayı bir netleştirelim beraberce. Şefkat deyince anladığımız şey karşılığı metta olarak duyulsa da aslında kelime karşılığı karuna, yani eski Pali dilinde karuna olarak tabir ediliyor. Metta genel ifadesi, çatı ifade. Biraz orayı da açmaya çalışırım belki darmaya aşina olan arkadaşlarıma yardımcı olur. Ama önce şurayı tamamlayalım. Şefkat deyince anlamamız gereken şey Dharma perspektifinden baktığımızda acıya verilen en iyi yanıt. Karşımızdaki bir varlığın çektiği acıyı, ızdırabı öncelikle anlamak. Daha doğrusu belki bu varlık karşımızda bile olmayabilir. Bu varlık kendimizde olabilir. Şöyle düzeltelim. Kendimizin ve bir başka varlığın ızdırabını anlamak, ona duyarlı olabilmek ve eğer elimizden geliyorsa o ızdırabı dindirebilmek için eyleme geçebilmek. Biliyorsunuz değerli öğretmen Thich Nhat Hanh dünyaya şefkatle ilgili çok çok önemli bir cümleyi hediye etti. O cümle zaten buranın doktrininde yer alan bir ifade ama onu çok daha yaygın bir hale getirip anlaşılır kıldı Thich Nhat Hanh. Ne dedi? Şefkat bir eylemdir dedi. Yani sadece bir duygudan söz etmediğimizi belki burada ifade etmek iyi olabilir Eda. Şefkat sadece bir duygu değil, şefkat bir eylem. İçinde hareket var, içinde somatik etkiler var, içinde duygular, duyular var. Dolayısıyla çok daha büyük bir çerçeveden söz ettiğimizi belki söyleyerek konuyu minik bir çerçeveye yerleştirmiş olabiliriz.
O zaman şunu anlıyorum. Ben mesela televizyon seyrediyorum, film seyrediyorum. Film seyrederken böyle hüzünlü bir sahne gördün. Belki birisi bir yakınını kaybetti, bir üzücü bir durum var. Ve o an o üzüntüyü, o ekranda gördüğüm aktörlerin hissettiği o filmdeki üzüntüyü ben de hissediyorum. Hatta anladığım kadarıyla bilimsel açıdan baktığımızda bedenimde de aynı tepkiler açığa çıkıyor adeta ben
Somatik dediğim
yaşıyormuşum gibi.
kısmı bu.
Evet. Peki bu şefkat mi? Mesela ben burada kendime ben şu an benim kalbimde şefkat büyüdü mü diyorum.
Aslında tam olarak öyle değil. O senin bir tür duygulanımın. Orada bir duygudaşlık açığa çıkıyor. Bir tür empati açığa çıkıyor. Doğrudur. Ancak buna verdiğin tepki ne? Burada verdiğin tepki örneğin içeriden Allah inşallah benim başıma gelmez böyle bir şey diye bir korku tepkisi çıkıyorsa şüphesiz ki buradan şefkat diye söz edemiyoruz. Ya da aman kapat kapat Allah aşkına içim kanağladı ben de hissettim o adamın ne hissettiğini hiç şu anda bununla temas edecek halim yok diye bir tepki çıkıyorsa şüphesiz ki buna yine şefkat diyemeyiz. Ama senin verdiğin senaryo üzerinden bir değerlendirme yapacak olursak ne kadar doğru oturtacağım bilmiyorum ama anlatmak için anlayabilelim diye beraberce şöyle tarif edebiliriz Şefkati. Ben bir şey izlerken bir aktörün orada kimliklendirdiği rolle temas ettiğimde bende bir şey doğuyor, doğru. Belki oradaki üzüntüyü deneyimliyorum ve o anda o üzüntüyle birlikte kalbimde ne doğuyor? Umarım bütün varlıklar acıdan kurtulurlar diye içimden güçlü bir yansıma mı yaratıyorum? Veya bu durumda olan biliyorum ki kendime şunu mu tekrar biliyorum ki bu dizide izlediğim şey bir rol. Ancak bunu gerçek hayatta deneyimleyenler var. Dilerim ki o deneyimleyenlerin acıları son bulsun. İçimde buna nasıl bir yanıt doğuyor? Korku mu doğuyor? Kaçma mı doğuyor? Yoksa işte böyle bir başka bir yansıma mı doğuyor? Eğer ben böyle bir şeyle temas ettiğimde kalbimde az önce ifade ettiğim şeyler doğuyorsa, bunları örnek olarak söylüyorum. Böyle bu cümlelerle yankılanması şart değil. Ama böyle bir şey doğuyorsa o zaman ben o anda bile bir filmi seyrederken dahi şefkati deneyimleyebiliyorum. O ortak insanlık halimden, ortak zihinsel hallerden doğan tanıdık bir yere rastlıyorum ve diyorum ki bu ızdırap bende de var. Ben de bu ızdırabı, bu acıyı deneyimliyorum ve benim gibi başka varlıklar da deneyimliyor. Diyelim ki, hadi senin senaryondan çıkalım ve o izlediğim şeyin gerçekliğiyle karşı karşıya olayım. İşte aynı durum orada da geçerli. O üzüntü karşısında ben ne yapıyorum? Ne kadar durabiliyorum o üzüntünün karşısında? O bende yansıyan, bende oluşan işte keder diyelim, üzüntü diyelim, mutsuzluk diyelim. Buna karşı ben ne yapıyorum? Ne kadar durabiliyorum? O karşımda acı çeken varlık bana ne kadar yaslanabiliyor? Ne kadar elini tutabiliyorum? Bunlar aslında Şefkat'in soruları. Şefkat, bizim özür dilerim, bir şey söyleyecektin galiba. Buyur lütfen.
Yok, devam edin.
Bizim kültürümüzde şefkati bir parça merhametle karıştırıyoruz ya. Karşı taraf için üzülmek diye addedebiliyoruz. Mesele sadece karşı taraf için üzülmek değil. Özellikle Dharma perspektifinden baktığımızda karuna bu değil. Karuna ızdırabı anlamak ve onu dindirmek üzere yapılabilecek bir şey varsa eylemde olabilmeyi tanımlıyor. Acımak şefkatin içinde yer alan bir mesele değil, bir duygu ya da zihin hali değil. Çünkü acıma devreye girdiği zaman bir tür hiyerarşi ortaya çıkıyor, değil mi? Yani biri üstte, biri altta gibi bir algısı var acımanın. Türkçe çağrışımına da baktığımızda böyle. Aynı zamanda acıma devreye girdiğinde bunu o muhatap olduğum varlığa yapana öfke duymaya başlıyorum. Ona acıdığımda bunu ona yapana öfke duyuyorum. Bu da şefkatin içeriğinde yer almıyor. Şefkat yine Dharma perspektifinden baktığımızda tam tersine öfkenin panzehiri. Yani biz öfkeyi, kötü niyeti, art niyetlerimizi zihnimizden silebilmek için aslında şefkati bir antidot, bir panzehir olarak kullanıyoruz. Söyleyecek o kadar çok şey var ki hepsini birden söylemek kafa karıştırıcı olabilir. Bir yandan da onu fark ettim. Şimdi bunları söylemiş olayım Eda.
O zaman ben çok güzel bir yere değindiniz. Şöyle biraz anlıyorum. Empati, benim o verdiğim örnekte açığa çıkan şey aslında empati. Fakat empati bizi şefkate yönlendirebilir. Yani orada hissettiğim şey şefkat değil, empati, ama empati vasıtasıyla biraz daha ileriye sıçrayabilirim. Şefkate doğru yönlendirebilir beni. Yönlendiremeyebilir de bir yerde kalabilirim ve o empati halinde de kalabilirim.
Hatta empati, özür dilerim, sen söyleyince hemen belki burayı açıklamak faydalı olabilir. Empati sempatiye dönebilir. Ne demek sempatiye dönmesi? Aynı duyguyu yaşayarak karşımdaki varlığın ızdırabını bizzat deneyimlemeye başlayabilirim. Böylece bir kişi acı çekerken iki kişi acı çekmeye başlar. Zaten ızdırabı olan birine ben de bu sayede Sempatiye döndürdüm de eşlik ederim. Yani same pati, yani eş duyguya geçerim. Vardır ya öyle bizim hayatımızda insanlar. Sen bir derdini anlatırsın. Sen ona derdini anlatırken o kadar çok üzülür, o kadar çok tepki vermeye başlar ki, ya yok yok o kadar önemli değil. Bir dakika falan. Sen onu teselli ederken bulursun kendini.
Çok doğru kesinlikle. Ve bir taraftan da bu empatinin sanırım bir de şöyle bir tarafı var. Empati yorgunluğu yaşayabiliyoruz, değil mi? Yani özellikle de eğer kişi bunu şefkate dönüştürmediyse empatiden tükenmek gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Bunu bir hocamın anlattığı bir örnekten aklıma geldi. Özellikle de böyle hizmet alanında çalışan mesela hemşire olabilir, belki terapist olabilir. Burada yoğun bir empati deneyimi açığa çıkıyor ve zamanla insanı tüketen bir yere geliyor. Bir de
Doğru.
böyle son yıllarda özellikle bence çok duymaya başladığımız bir şey bu işte. Ben empatim, çekiyorum sünger gibi ve bu böyle biraz övünülen bir şeymiş gibi tarif ediliyor. Ya da bir sebep olarak sunuluyor. İşte ben sünger gibi çekiyorum başkalarının duygularını, empatim hiç istemiyorum o yüzden kimseyle konuşmak. Bana anlatmayın, duymak istemiyorum. Burada da benim anladığım, sanırım yine şefkatsizliğini açarsanız harika olur. Panzehiri gibi bir durumda şefkat aslında burada. Evet.
Doğru. Daha doğrusu gel beraber şöyle daha netleştirelim. Şimdi empati olmadan şefkate yürüyebilmek mümkün değil. Dolayısıyla bir empati olması gerekiyor. Empati kapasitesi olması gerekiyor. Yapılan araştırmalarda özellikle empati duygusal zekasındaki empati sıkıntısı yaşayan zihinlerin ne yazık ki işte kötü eylemler yapmaya çok daha meyilli olduklarını öğreniyoruz. Katil olmak, hırsızlık yapmak. Çünkü karşıdakinin zihin halini, duygusunu maalesef tanıyamıyor. Empati yoksunluğu bizi işte ne yazık ki kötü eylemlere sürükleyebiliyor. Bunu araştırmalardan biliyoruz. Psikopatları mesela araştırıyorlar. Psikopat tarifini ya da tanımını tırnak içinde söylüyorum. Psikopatinin altında yatan empati yoksunluğu diyebiliyoruz. Ez cümle söylemeye çalıştığım şey empati olmadan şefkate yürümek mümkün değil. Ancak empati dediğin gibi bir tür yorgunluğa sebep oluyor. Niçin? Çünkü orada o duyguyu hatta şöyle toparlayayım. Onu sempatiye dönüştürdüğü için o duyguyu sürekli karşıdan gelen duyguyu bizzat deneyimlemeyi sürdürdüğü için kişiler yoruluyor. Özellikle bakım verenlerde bunu çok fazla görüyoruz. Çok içselleştirdiği için. Oysa bizim Dharma'da yine Buda'nın öğretisinde çok çok kritik bulduğumuz ve bilmenin çok önemli olduğunu düşündüğümüz bir ayrıştırma var. O da ne? Karşıdaki kişinin ya da varlığın ızdırabı onun, benim duygum, durumum, zihin halim benim. Onun ızdırabını, kendi ızdırabım yapmaya başladığımda işler karışmaya başlıyor. Bu bizi yanlış anlamalara yönlendiriyor. Çünkü onun ızdırabını dindirmeyi aslında kendimi mutlu etmek için istemeye başlıyorum. Niye? Çünkü onun ızdırabını aynen ben de yaşıyorum. Şimdi ne oldu? Ben kendim mutlu olmak için onun mutlu olmasına muhtaç olmaya başladım. Anlatabiliyor muyum? Ve bu çok ciddi yanlış anlamaları beraberinde getirebiliyor. O nedenle buradaki kavramsal ayrıştırma önemli olacak. Empati, duygudaşlık doğrudur. Sempatiye döndüğünde bizi oldukça yorabilir. Tabii ki bazen sempati yaşarız. Yani bazen arkadaşımızın ya da çok sevdiğimiz birinin ızdırabını kalbimizde hissederiz. Bazen bizimle birlikte gözyaşı dökecek birilerine ihtiyacımız olur. Bunda bir beis yok, bunda bir hata yok. Ancak şefkati sadece böyle algılamaya başladığımızda, tek başına bu şekilde yorumladığımızda bu bizi hem duygusal olarak çok yüklü bir hale getirir, hem de gerçekten karşı taraf için herhangi bir eylemde bulunmamız mümkün olmaz. Yorgun oluruz, kimseye yardım edemeyiz, destek veremeyiz ve anlayışımızı da buradan dönüştüremeyiz. Onun için empati gerekli, doğru. Empati yorgunluğu Batı'nın kullandığı bir ifade, doğru. Yani biz Dharma'da empati yorgunluğu diye bir ifadeyi metinlerde görmüyoruz. Sutralarda herhangi bir böyle bir şey yok, bilgi yok. Ama kötü bir ifade mi, hatalı bir ifade mi? Bence değil. O yüzden buradan ayrıştırmak için kullanabiliriz. Empati yorgunluğu var ama şefkatin yorgunluğu olamaz. Bizzat tam tersi, şefkat yorgunluğu alır. Şefkat pes etmeyi ortadan kaldırır. Şefkat güçlü insanların, güçlü zihinlerin bir özelliğidir. Hepimiz geliştirebiliriz. Hepimizde var ve biz bunu geliştirdikçe zihnimizin güçlendiğini biliriz.
Wow, çok çok önemli bir noktaya değindiniz Nihal Hocam ve bunu soracağım hiç aklımda değildi. Şimdi geliyor. Soru şu son söylediğiniz üzerine. Peki ben diyelim ki evet bir arkadaşımın ızdırabına şahit oldum ve empati oluştu bende ve hatta sempatiye dönüştü ve o noktada ben şefkat eğer bir eylemse ızdırabı sonlandırmaya yönelik arkadaşıma bu noktada onun ızdırabını sonlandırmak için bir adım atmak istiyorum. Okay. Tam bu noktada burada biliyorum ki kendimden de bildiğim bir şey olduğu için soruyorum. Bazen kişi kurtarıcı arketipine de çok kaptırmış olabiliyor kendini. Ben burada bu ayrımı nasıl yapabilirim? Yani ben aslında orada farkına varmadığım, çocukken edinmiş olduğum bir stratejiyi devam mı ettiriyorum? Kurtarıcı arketipi olarak, kendimi kurtarıcı bir hero olarak görüp, yoksa aslında orada böyle saf bir şefkat mi açığa çıkıyor? Şefkatten kaynaklı mı harekete geçiyorum, eyleme geçiyorum? Bunu tespit etmek zor mu sizce? Ya da nasıl tespit edebiliriz?
Eğer anlayışımız hatalı bir yerden kökleniyorsa tespit etmek zor olabilir gerçekten Eda. O yüzden anlayışımızı önce dönüştürmeye ihtiyacımız var. Burada karşımıza ne çıkar? Burada gözlem becerisi çıkar. Burada doğru değerlendirme çıkar. Burada doğrusunu istersen zekamızı kullanmak çıkar. Şefkat çok zekayı gerektiriyor. Burada tabii böyle dahi anlamında bilişsel zekadan söz etmiyorum. Duygusal zekadan söz ediyorum belki bir parça. Anlaşılır olmak adına söylüyorum bunu. Orada olabilmekten söz ediyorum. Orada neyin ihtiyaç olduğunu görebilmem için benim gözlemime ihtiyacım var. Zekama ihtiyacım var. Otomatikten hemen yaptığım şeyler, o işte kurtarıcı arketipi mi var içeride ya da sadece alışkanlıklar mı devreye giriyor bir ızdırapla karşı karşıya olduğumda? Buna uyanık olmam gerekiyor. İşte burada da doğru değerlendirme becerisi devreye giriyor. Bir yine verdiğin örnekten besleyelim konuşmamızı. Diyelim ki bir arkadaşımın ızdırabı var ve ben o ızdırabın karşısında onun muhatabıyım. Orada şefkat onun ızdırabını dindirmek için ona müdahale etmek anlamına gelmiyor. Şefkat bazen sadece ona kulak olmak anlamına geliyor. Bazen sadece yanında durabilmek anlamına geliyor. Bazen tabii ki onun için bir şey yapabilmen mümkünse ve bu karşı taraftan talep ediliyorsa bunun için harekete geçebilmen anlamına geliyor. Ama böyle konuştuğumuz zaman aklımda o kadar çok pencereler açıldı ki şimdi. Burada bir yandan da kendini de gözetmeyi öğrenmen şefkate dahildir. Senin kabının alabileceği kadarını sunabilmen, kabının yettiği kadarını sunabilmen şefkate dahildir. Bu sefer de kendine duyduğun o varlıklardan bir varlık olarak diyoruz biz. Ona gösterdiğin şefkat devreye girer. Dolayısıyla karşı tarafı iyileştirmek adına kendini hırpaladığın, kendinden çok daha fazlasına doğru yöneldiğin bir halde maalesef şefkat değil. Bu sefer de kendine şefkatsiz bir yer açığa çıkıyor. Demek ki burada sınırları görmek, durumu yani şimdiki zamanda durumu ele alabilmek, ne oluyor burada diye sorabilmek, beklentiyi bırakabilmek, otomatik pilottan çıkabilmek, kurtarıcı olmayı istemekten özgürleşebilmek. doğru değerlendirme yapabilmek, sabırlı olabilmek. Bak, bütün bu elementler orada olması gerekiyor o şefkatten söz edebilmemiz için. Yoksa gel ben sana yardım edeyim diyen her ses şefkatli bir ses olmayabiliyor.
Çok da
Prorsanan
uyanık olmak.
dediyor ya, efendim?
Çok da uyanık olmamız gerekiyor aslında buradan.
Çok,
Bu çok net görülüyor. Evet.
çok. Farkındalık ve şefkat, biz inzivalarımızda bunu çok sık ifade ederiz çalışmalarımızda. Farkındalık ve şefkat çift kanat gibi. Yani farkındalık olmadan şefkatin doğru işlemesi çok zor. Şefkat olmadan farkındalığın gerçekten yerine gelmesi, kendi zihinsel gücü ortaya çıkartması yine çok zor. O yüzden tek kanatlı uçamıyoruz. Şefkati aynı zamanda farkındalıkla besleyebilmemiz gerekiyor
Evet,
ki
çünkü
doğru kullanalım. Evet.
sınırlar çok ince değil mi? Yani hemen öte tarafa geçiş yapabilirsin farkına varmadan.
Evet.
Şefkatli bir eylemde bulunuyorum derken acıdığını fark edebilirsin.
Evet.
O sınırlar çok keskin
Onun
değil
için
aslında,
gözlemci
ince.
olmak.
Evet.
Onun için gözlemci olmaya çok ihtiyacımız var. Doğru ve tarafsız gözlem becerimizi geliştirmeye. Sevgili Cem Hocam bunu yıllar önce, belki 10 yıl önce ilk söylediğinde çok etkilenmiştim ve üzerine çok tefekkür ettiğim, bir zaman unutup tekrar ele aldığım bir ifadesi var. Der ki, gözlem becerisi ve tekrar etme becerisi olmadan başaramayacaksınız. Her neyi başarmak istiyorsanız bu iki beceri de gelişmemiz gerekiyor. Gözlem becerisi bize o durumda ne yapmamız gerektiğini gösteriyor. Ama ben eğer doğru gözlemi yapmaz, farkındalığımı doğru bir şekilde kullanmazsam, işte demin senin çok güzel ifade ettiğin gibi kurtarıcıya dönüşürüm. Bir an önce bir şey yapma ihtiyacı duyarım. Burada işte Freud'un Frohsanandisi geliyor, değil mi? Yani bir an önce harekete geçeyim, bir an önce kurtarayım. Bu aslında şiddetsiz bir yere kadar götürebilir. Özür dilerim. Şiddetli bir yere, şiddet uygulamaya kadar götürebilir bizi. Yani öyle yanlış yerlere savrulabiliriz ki karşımızdaki kişinin acısını dindireceğim derken, hadi hadi bununla bir şey yok, buna üzülecek bir şey yok, kalk ayağa, toparla kendini falan gibi ona daha çok acı yaratacak cümleler kurarken bulabiliriz kendimizi.
Biraz da şöyle bir imge oluştu gözümde. Şimdi alışageldiğimiz kültürün içerisinde bu tanımlamalar içerisinde, yani bu noktalara dikkat ederek şefkatli bir eylemde bulunmak dışarıdan bakıldığında çok soğuk da algılanabilir gibi geldi. Yani ne kadar soğuk, donuk. Çünkü bizim alışageldiğimiz şeklinde baktığımızda hani şefkatli eyleme dair o tanıdık fikir, hemen işte seni sarıp sarmalayan, ah geçti geçti bir şey olmadı
Evet.
diyen ya da işte hızlı bu şekilde müdahalelerde bulunan, bahsettiğiniz gibi. Ve burası böyle bizim çok aşina olduğumuz bir yer. Bunu biz şefkatli düşünüyoruz, şefkatli olduğunu düşünüyoruz ama diğer tarafta daha böyle farkında ve o içeride yükselen hemen müdahale edeyim tavrını gözlemlemiş ve onun ötesine sıçramış birisi ne düşündüğümde orada böyle soğukkanlı bir yapı da var gibi geliyor. Yanlış mı algılıyorum?
Yo yo, çok doğru algılıyorsun. Soğuk kanlı ifadesi doğru ama soğuk ifadesi belki düşünmemiz gereken bir yer olabilir Eda. Öte yandan söylediğini şöyle anlıyorum. Bizim kültürümüzde bu biraz demin tarif ettiğin gibi farklı yansıdığı için kişiler bu tavrı soğuk bulabilirler.
Evet,
Değil mi?
evet,
Böyle bir
evet.
şey soruyorsun.
Tam olarak
Evet.
böyle.
Evet. Bunu anlıyorum. Ne demek istediğini anlıyorum. Ama biz orada doğru duruşumuzu, tavrımızı sürdürdüğümüzde niyetimizin ne kadar iyi olduğu, ne kadar şefkatli bir yerden geldiği, eylemlerimizin, sözlerimizin ve duruşumuzun anlaşıldığı zaman bu sorun ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum. Kalkıyor da diye ekleyebilirim yine birinci el deneyimle. Ben demin o ifade ettiğimiz kültürden geliyorum doğal olarak. Hani birisi ızdırap çekerken sarılmadan durmam benim için gerçekten zor oldu yani. Gerçekten ya, bunu itiraf etmeliyim. Sarılmadan, birlikte gözyaşı dökmeden durabilmeyi ben öğrenerek ilerledim. Bu benim öğrenmem gereken bir yerdi. Kalbimde karşı tarafın acısını çok yüksek seviyede duyumsuyordum ve bir an önce onu iyileştirmeye, bir an önce bir şeyler yapmaya, hemen hamleyi kullanmaya başlıyordum. Nereden biliyorsam artık. Tabii bu bazen çok işe yarıyordu, bazen yaramıyordu ama ben yaramadığının farkında bile değildim. Şefkat zannediyordum çünkü, değil mi? Hepimiz bu yerlerden geçtik. Özellikle şefkat çalışan herkes için söylüyorum. Ama Dharma pratiklerinde ilerledikçe, Dharma'da Buda'nın bize özellikle Brahma Vihara öğretisinde sunduğu esası ayrıştırmaya başladığımda, fark etmeye başladığımda, bunu içselleştirmeye ve hayata geçirmeye başladığımda işler tamamen değişmeye başladı. Öbür türlüsünün ne kadar aynı zamanda bir yük olduğunu, bu yükü taşımanın mümkün olmadığını da bu sayede keşfettim. Bunu söyleyebilirim.
Uygulanabilir, yapılabilir bir şey yani.
Hem de %100 Eda. Yani bu uğurda eğer çaba harcamaya gönüllüyse kişi ve kalbindeki şefkat potansiyelini açığa çıkartmak için bir şeyler yapabileceğini biliyorsa, bunu öğrenmeye çalışmak birinci basamak. Ne yapabilirim? Ve niçin? Niçin önemli bu? Bunun ayırdına varması çok önemli. Yani ben de şefkatli olacağım da niye? Yani dünya bu kadar şefkatsiz görünürken, şiddet her tarafı sarmışken ben niçin şefkatli olmalıyım sorusunun cevabını verebiliyorsa kendine, %100 diyorum. Yani burada %99 bile demeyeceğim. %100, ancak nörolojik bir problem olması lazım bunun gelişmemesi için. %100 geliştirilebilir, öğrenilebilir, pratikleri hayata geçirilebilir ve insan zihnini dönüştürebilir bir etkisi olduğunu söyleyebilirim.
Demin söylediğiniz şey hakkında tekrar bir böyle düşündüm de bu farkındalık ve şefkatin beraber çalışılması noktası, Dharma'da da zaten böyle çalışıldığı noktası. Günümüzde meditasyon artık biliyorsunuz bayağı popüler, mindfulness, farkındalık çalışmaları. Ve buralarda artık son yıllarda Batı'da da eleştiriler geldi. Özellikle Jon Kabat-Zinn'in açmış olduğu
Bildim.
programlarda belki de biraz işte Dharma'da aslında beraber çalışılması gereken konuların ayrıştırılarak sadece farkındalığa odaklanılması üzerine eleştiriler gelmeye başladı. Hatta kendisi de kabul etti bu eleştirileri. Şimdi burada şu örneği biraz açmak istiyorum çünkü hakikaten çok önemli. Ben çok farkındalığı yüksek birisi olabilirim ama bu belki de mesela seri katil de olabilirim anlamına geliyor değil mi? Mesela farkındalığı oldukça yüksek, yaptığı şeyin çok farkında, orada konsantre olabilen bir seri katil de olmak mümkün. O yüzden Dharma'da şefkatin biraz önemi de, biraz değil tam olarak önemi de buradan geliyor. Bunu böyle eklemek istedim.
İyi ki ekledin. Çok önemli. Hatta bunu bir parça daha esnetelim. Tam yerine oturtalım. Şefkat olmadan farkındalık gerçekten istediğimiz o zihinsel dönüşümü yaratmıyor. Zaten Dharma öğretisinde farkındalık ancak ve ancak erdem pratikleri geliştirildikten sonra geliştirilebilen bir alan, bir basamak. Sila, Sati ve Samadhi diye üçe ayrılır Dharma öğretisi. Sila yani erdem kısmının birinci sıradadır ve yani kelimelere sığdıramayacağımız kadar büyük bir önem taşır. Erdem meselesi tamamlandığında, işte Batı'da buna etik, ahlak, işte manevi öğretilerde yine ahlak diye karşılaşırız. Bunlar olmadan yüksek bir farkındalık ve yüksek bir konsantrasyon bizim sözüne ettiğimiz zihinsel dönüşümü gerçekleştirmez. Dediğiniz gibi bir hırsız da işini çok iyi yapıp mükemmel bir konsantrasyonla ve farkındalıkla o işini gerçekleştiriyor olabilir, ama bu onun zihninin dönüşeceği ve özgürleşeceği anlamına elbette gelmez. Dolayısıyla zemin erdemlerdir. Erdemlerin en güçlüsü de şefkat olarak tanımlayabiliriz.
Evet, bu işte yani neden meditasyon yaparak ızdırabı, sadece meditasyon yaparak ızdırabımızı sonlandıramadığımızın da bir açıklaması, çünkü biraz
Doğru.
öyle bir yere gidiyor gibi geliyor. O hani işte
Doğru.
sistemin bizden beklediği bireylere dönüşebilmek için meditasyon o çek listelerine alınmış durumda ya. Ama mevzu burada ızdırabını sonlandıracak mı, sonlandırmayacak mı yaptığın pratikler. Ve burada da şefkati çıkardığımızda görüyoruz ki çok da büyük bir katkısı olmuyor.
Doğru. Yani bizim tabii Batı toplumunun biraz meseleleri fazlaca çiğneyip sonra atmak gibi bir eğilimi var. Moda ifadeler, moda çalışmalar, moda kavramlar. Onlar her yıl böyle bir şey çıkar, her yıl bir şey yükselir. Ne yazık ki bir taraftan Doğu öğretisinin, Dharma'nın Batı'ya yansımış olması, batının içinde, batıda da dillendiriliyor olması çok çok kıymetliyken, biz de bu sayede zaten daha derin öğrenmeyi gerçekleştirebiliyoruz. Bu harika, ama ne yazık ki bu tahribat da söz konusu oluyor kaçınılmaz olarak ve neye dönüşüyor? Sanki farkındalık çalışmaları bir tür stres yönetimi
Evet.
çalışmalarıymış gibi buna dönüşüyor. Hatta işte kendi hücrende farkındalıkta kal, işte yediğinin farkında ol, oturduğunun farkında ol, dünyanın farkında olmana gerek yok, ne gerek var zaten dünyada olup bitenle ilgilenmeye gibi bir yere savrulabiliyor. Bu savrulmalar aslında hepsi yanlış anlamalar. Farkındalık böyle bir şey değil. En azından Dharma, daha 8 basamaklı asil yolun 7.'si olarak bildiğimiz Sammasati olarak ifade edilen bu kavram, bu çalışma üst düzey bir çalışmadır, yüksek öğretidir ve kesinlikle bu sınırlarda değildir. Çok daha derin ve insan zihnini özgürleştirmeye yönelik çalışmalardır.
Bir noktada aklımda takılı kaldı. Sizin dil üzerinde de çalıştığınızı bildiğim için tekrar bir konuştuğumuz yere tekrar geri
Tamam.
getireceğim. Bu şefkat ve merhamet noktasına. Yani etimolojik olarak kelime bazında da bu ikisi çok karıştırılıyor ya. Oraya biraz daha vurgulasak sanki daha güzel olur gibi. Çünkü bazen bunu duyuyorum. Ben de dil üzerine çalıştığım için böyle çekiyor beni mesela. Abi istiyor ki ama bu merhametli değil. Aslında orada şefkatli demek istiyor. Hani bunun kelime bazında biraz açarsanız çok güzel olur.
Şimdi bak, şöyle önce şunu söyleyeyim. Merhamet kelimesini bizim bütün bu podcast yayını boyunca tanımlamaya çalıştığımız şekilde deneyimliyorsa ve bunu kastediyorsa kişi, bir problem yok, tamam mı? Ama merhamet kelimesinin etimolojisine bakacak olursak rahmet kelimesinden gelir. Rahmet aslında eşit dağıtılan demek. Tamam mı? Yani yağmurun rahmeti deriz ya, her yere düşer. Dur buraya düşmeyeyim, şuraya düşeyim demez. Dolayısıyla aslında eşit dağıtılmaktan söz eder bize. Eşit paylaşılmaktan söz eder. Merhamet de ama aslen, yani etimolojik olarak baktığımızda kelimenin kendisinde bir acıma ifadesi yoktur. Fakat biliyorsun ki bütün diller kelimeleri alıp kendi çağrışımlarını yükleyerek, kendi deneyimini, dilin kendi deneyimini, kendi canlılığını ya da kültürünü yükleyerek halkın dilinde kullanılır. Şimdi biz merhamet kelimesini acımayla eş anlamlı kullandığımız için oraya işaret etmemiz gerekiyor. Yani eğer merhameti merhamet eylemek, acımak, affetmek gibi kullanıyorsak, bu bizim kastettiğimiz şefkat değil.
Tamam.
Anlatabiliyor muyum? O
Evet.
yüzden şefkati şefkat kelimesiyle konuşalım istiyoruz. O yüzden bu kadar ısrarla merhamet değil diyoruz. Tekrar ediyorum, merhameti kendi kelime içerikliğinde böyle bir mana yok. Ama biz halk olarak bu manada kullanıyoruz. Anlatabiliyor muyum ne demek
Tabii ki.
istediğimi? Dil böyle kendi evrimini gerçekleştirirken kendi manalarını doğurur. Kelimelerin kendi içi halkın kullanımıyla dolar. Biz merhameti acımayla eş anlamlı kullanıyoruz. Hatta yanlış hatırlamıyorsam, yani lütfen yanlış hatırlıyorsam dinleyen bütün arkadaşlarımız beni bağışlasınlar. Şu anda gelen bir içeriden bir, yani zihnimden bir bilgi. Reşat Nuri Güntekin'in Acımak adlı eserini mesela bazı yerlerde merhamet olarak çevirdiler. Tamam mı? Yani işte merhamet olarak söylediler. Belki biraz daha işte şey bir latif bir kelime olduğu için, belki söylenişi öyle olduğu için, ama o romanın orijinali de acıma. Anlatabiliyor muyum? Yani bu
Tabii.
eşlerle kullandığımız için o ayrıştırmayı önemsedim.
Aslında kelimenin merhamet kelimesinin bende yarattığı tını şefkatle eş değer. Yani orada o H'lerin yumuşaklığını
Evet.
hissedebiliyorum. Ama mesela acımak çok daha sert bir yerden geliyor
Evet.
gerçekten.
Evet,
Ama
evet.
anlam kaymasına uğramış tabii ki de.
Evet.
Güzel oldu burayı da değinmiş olduğumuz. Bir de son olarak Nihal Hocam, bu eğitimimiz hakkında, SUKA eğitimimiz hakkında biraz sormak istiyorum. Belki de kelimeni eğer darmaya çok aşina olmayan dinleyiciler varsa aramızda kelimenin anlamından direkt giriş yaparsak harika olur.
Tamam.
SUKA eğitimi.
Tamam, harika. Teşekkür ederim sorduğun için Eda'cığım. Şimdi Suka yine Pali dilinde bir kelime. Şuradan başlayayım anlatmaya küçücük. Biz hep ızdırabı konuşuyoruz değil mi? Aslında mesela ne dedik? Şefkat ızdıraba verilen en iyi yanıttır. En doğru yanıttır. Ve sadece bir duygu değildir dedik. Ve bir gene merkeze aslında ızdırabı koyduk. Buda'nın öğretisi ile ilgili, kendi öğretisi ile ilgili söylediği çok net bir ifade var. Diyor ki ben yalnızca ızdırabın anlaşılması ve sonlandırılmasını öğretiyorum. Bu kadar. Şimdi dukkha olarak ifade edilir kelime eski Pali dilinde, sutralarda dukkha diye geçer. Dukkha bir tek kelimeyle bir karşılığını bulacaksak ızdırap demek. Batı dillerinde aslında stres demek. Stres kelimesinin karşılığı. Ama Pali dili harika bir dil bu arada. Ben biraz işte öğreti gereği biraz çalışıyorum, anlamaya çalışıyorum. Yine orada da etimoloji kurcalamaları yapıyorum. Ve orada duka hangi kökten geliyor biliyor musun? Çok hoşuma gidiyor. Bir tekerleği düşün. Tekerleğin aksı var. O tekerleğin aksındaki çatlak demek aslında. Şimdi bir market arabasını düşün. Bir market, hani vardır ya böyle büyük marketlere gittiğinizde illaki bir tane tekerlek yanlış yöne gider. Habire zıplatır, bir türlü ilerletmez. İşte onun gibi. O denk geldikçe sürekli bizi sıçratıyor. Sürekli bize rahatsızlık veriyor. İşte oradan türüyor kelime, duka kelimesi. Bunun karşılığındaysa duka kelimesi var. Izdırabın tam karşısında yer alan suka kelimesi. Eğer yine tek kelimeyle ifade edecek olursak mutluluk demek. Ama bu dışarıdan unsurlarla bizde oluşan mutluluk değil. Yani keyif ve hazla ilgili değil. İçeriden erdemlerle, anlayışla, zihnin dönüşümüyle ortaya çıkan ve bu en güzel ifade kalıcı olması mümkün bir mutluluk halinden söz ediyoruz. Oysa hazlar, zevkler hepimiz biliyoruz ki geçici. Ama burada suka diye ifade edilen şey kalıcı bir zihinsel olumlu hal, zihinsel mutluluk. İşte bu eğitimde bir parça mutluluk anlayışımızı ele alalım istedim. Çünkü hepimiz mutlu olmak istiyoruz diyor ya Dalai Lama. Schopenhauer de diyor bunu. Herkes mutlu olmak ister ama bu bir yanılgıdır diyor. Şimdi acaba Dalai Lama'nın söylediği mi doğru? Herkes mutlu olmak ister mi? Bu bizim doğamızda mı var? Yoksa Schopenhauer'in söylediği bu bir yanılsama mı? Biraz bunlar üzerine çalışalım. Mutluluk deyince biz ne kastediyoruz? Ve mutlu olmak için neler yapıyoruz ve neleri yanlış yapıyoruz? Biraz bunun üzerine konuşalım istedim. Dünyayı mutsuz bir yer olarak görmeyelim istedim. Yaşam deneyimini mutsuz olarak sürdürmeyelim istedim. Ve bunun için de ben değerli öğretmenimden, başta Cem Şen'den, kalp yolu eğitimlerinden, yani yine kelimelere tarif edemeyeceğim kadar Çok beslendim, çok şey öğrendim. Temelim edebiyat, felsefe, oradaki kaynaklar bana yine çok şey öğretti. 25 yıldır eğitimler veriyorum, biliyorsun. Oradaki eğitim kaynaklarım yine çok kıymetli. İşte bütün bunları biraz böyle derleyip toplayarak hem stresimiz üzerine çalışalım, hem anlayışımız üzerine çalışalım, hem gerçekten zihnimiz üzerine bir parça çalışalım istedim. Ve 3 modülden oluşan böyle bir eğitim tasarladım. Aslında bunu yine tek başıma değil, sevgili öğretmenim Cem Şen'le birlikte tasarladım. Eğitmen arkadaşlarım da benzer çalışmalar yaparak kendi tasarımlarını bu sene ortaya koydular. Bunu şöyle bir şeyle nihayetlendireyim. Bu çalışmaları tamamlayan kişiler aynı zamanda kalp yolu eğitimlerine de girme hakkı kazanıyorlar. Yani hazırlık eğitimine katılabilme hakkını kazanıyorlar. Bunlar bu 3 modüllük çalışmalar aşama eğitimi olarak görünüyor. Dolayısıyla kalp yolu eğitimlerine gelebiliyorlar. Yani hakları oluyor. Ayrıca başka eğitime girmeleri gerekmeyecek. Tabii bunun içinde aynı zamanda fiziksel olarak bedenimizi gevşetmek, stresi orada da bir parça ortadan kaldırabilmek adına yine çok kıymetli Qigong egzersizleri öğreniyoruz. Felsefe metinlerden faydalanıyoruz. Tabii ki Dharma'dan faydalanıyoruz. Benim yine akredite olduğum bir başka konu eğitmenliğini yaptığım duygusal zekadır. Duygusal zekayı çalışıyoruz. Kendi içsel eleştirmenlerimizle bir parça yüzleşiyoruz. En cümle oldukça beni heyecanlandıran konu başlıkları var içeride Eda. Ama şimdilik bu özet yeterli diye düşünüyorum.
Dinlerken ben de heyecanlandım. Kesinlikle.
Evet, sağ ol.
Umarım yani eminim dokunduğu herkesin kalbinde çiçekler açtıracak bir eğitim gibi geldi bana.
Umarım,
Aa, bir de
umarım.
mutluluk yani gerçekten hepimizin aradığı bir şey. Ama ona dair o kadar çok herkesin kendi algısı var ki
Çok haklısın.
o açıdan da bence böyle bir bilinçte bir açılım yaratabileceğini düşünüyorum. Anlattıklarınız çerçevesinde bu eğitimin. Hani
Umarım.
bu mutluluk anlayışını değiştirmeye kapasitesi var görünüyor anlattıklarınızdan. Heyecanlandım ben de gerçekten.
Umarım. Umarım öyle olsun. Umarım kendi zihnimizdeki yanlış anlamalarla temas etme fırsatı versin. Çünkü böyle eğitimlerde hani şöyle iddialar ortaya koymak bana biraz naif geliyor doğrusunu istersen. İşte bu eğitime girdiğinizde mutlu olacaksınız. Ay, ben eğitimi hazırlarken mutlu oldum ama umarım onlar da katıldıkları için mutlu olurlar. Fakat bak bir şey itiraf edeyim. Eğer hakikatin ya hakkını verebilmek için ya buna ne isim koymak isterdin deseler ben ızdırap ismini koyardım.
Aa, gerçekten mi?
Çünkü bütün meselemiz o. Çünkü
Doğru.
hepimiz çok acı çekiyoruz ya Eda. Çok acı çekiyoruz. Çok sevdiğim bir hikayeyle sona geldiğimizin farkındayım ama bir hikayeyle yaklaşalım sona. Bir kral işte ilk krallığı ilan edildiğinde babasından aldığında krallığı heyecanlı bir şekilde tahta geçiyor ve çok da sevdiği danışmanlar var. Bir tanesi de yakın arkadaşı ve çok onun entelektüelliğine, onun bilgisine çok güveniyor. Ona diyor ki bak diyor ben şimdi kral oldum. Ben diyor dünyada insanlar ne yapıyorlar, neler, nasıl yaşıyorlar bilmek isterim. Sen diyor bir çık yola, bana diyor biraz bilgi topla, gel yaz bunları ben onu okuyayım. İnsanların ne yaptığını, nasıl yaşadığını, dünyada neler olup bittiğini öğreneyim. Tamam diyor, danışman yollara çıkıyor. Aşağı yukarı bir 3 sene sonra geliyor fakat 20 cilt kitap yazmış. Kral bunu görüyor diyor ki ya diyor ne yaptım ben diyor çok meşgulüm bu 20 cildi nasıl okuyayım? Sen diyor git bunu biraz kısalt. Gidiyor tekrar yollara düşüyor. Tekrar işte zaman geçiyor. İşte bir 3 sene daha geçiyor. 10 cilt olarak geliyor. Diyor ki tamam çok güzeldi ne yaptım ben gene 10 cildi okuyamam. Sen bunu biraz daha kısalt. İşte böyle git gel git gel. En son tek bir cilt ama aradan geçiyor belki 20 yıl. En son tek bir ciltte geliyor karşısına. Ne yaptın diyor. İşte ben diyor bak sana tek cilt olarak getirdim artık. Tamam diyor ama ben hala çok meşgulüm. Sen bana şunu şöyle bir gecede okuyabileceğim şekilde bir indir bakalım. Ben o zaman okuyacağım. Yine aradan zaman geçiyor ve kral çok hasta. Arkadaşı elinde böyle birkaç parça kağıtla geliyor ve kral hasta yatağında arkadaşını görünce kederli bir şekilde bakıyor. Biliyorum diyor, okuyacağım kadarını yazdın ama sen şimdi bana deyiver. Ne yapıyormuş insanlar diyor. Danışman dönüyor. Acı çekiyorlar efendim. Acı çekiyorlar. Hepimiz acı çekiyoruz aslında Eda. Hepimiz o ızdıraptan kurtulmak istiyoruz. Hepimiz mutlu olmak istiyoruz. Eğer ızdırabımızla doğru bir yerden temas edebilirsek, o işte dışarıdan değil de içeriden anlayışla, erdemle, şefkatle, cesaretle doğurabildiğimiz mutluluk kalıcı olabiliyor. Zihnimizi arındırabiliyoruz. Dolayısıyla onun için hani eğer adını koyabilseydik ızdırap koyacaktık ama
Kimse
bence
gelmeyecekti.
mutluluk o yüzden bence iyi bir, iyi bir danıştı.
Çok güzel. Ah Nihal Hocam, bu masalla da gerçekten çok güzel bir sonlandırma oldu. Son oldu. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Eminim dinleyenler de en az benim kadar keyif alacaktır.
Çok teşekkür ediyorum Eda, beni davet ettiğin için, bu güzel sohbet için. Ben senin çalışmalarını da takip ediyorum. Sen de böyle büyük zenginlikler taşıyan birisin, farkındayım. Çok güzel çalışmalar yapıyorsun, çok güzel yazılar yazıyorsun. Umarım senin de çalışmaların, yazıların doğru insanlara, doğru kulaklara ulaşır. Çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğin için. Ve tüm
Ben de.
dinleyenlere de sevgilerimi gönderiyorum.
Çok teşekkürler Nihal Hocam.